İslam'ın çok önemli bir prensibi vardır. Tek ilah olan Allah'a kulluk etmek. İslam aslında bu prensibin çeşitli şekillerde hayata geçirilmesidir. Bu ilkeye dayanmayan her şeyse İslam dışıdır, cahiliyeye aittir. Ama bu tek cümleyle ifade edilen gerçek çok kişinin sandığından çok daha derin anlamlar taşır. Çünkü cahiliye toplumuna dahil olan fakat kendini mümin sayan kişilerin hiçbiri Allah'tan başkasına kulluk ettiklerinin farkında değildirler. Ancak olay hiç de göründüğü gibi değildir. Bu çelişki kulluk etme ifadesinin yalnızca bir varlığın önünde secde etme olarak anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Kulluk etme ifadesinin anlamını cahiliye toplumunun ona yüklediği yanlış ve dar tarifte değil, Kur'an ayetlerinde aramak gerekir. Allah, Kur'an'da insanları yalnızca kendine kulluk etmek için yarattığını bildirmiştir. Mümin elbette bu tanıma uyan, yani Allah'ın yaratışına uygun olarak kulluk eden ve ona kulluk etmekten başka bir şey yapmayan insandır. Peki mümin, Allah'a kulluk etmekten başka bir şey yapmayan insan olduğuna göre, cahiliyenin kulluk etme tanımıyla tüm hayatını secde halinde geçiren insan mıdır? Tabii ki hayır. Allah'a kul olmanın ne demek olduğu, Allah'a nasıl kul olunduğu En'am suresinde bize tarif edilmiştir. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. En'am suresi 162. Ayette bildirildiğine göre Allah'a kulluk etmek yalnızca namazı veya ibadetleri değil, tüm hayatı hatta ölümü kapsamaktadır. Mümin, tüm hayatını Allah'a kulluk etmekle geçiren insandır. Bunun karşılığında Allah'ın rızasını, rahmetini ve sonsuz cennetini kazanacaktır. Peki mümin Allah'a nasıl kulluk eder, hayatını nasıl geçirir, cahiliyenin dindar imajına uyabilmek için hareketsiz, durağan, içine kapalı bir insan modeli mi sergiler? Elbette hayır. İman eden kişi, cahiliyenin doğurduğu dindar kalıbına göre değil, Allah'ın Kur'an'da gösterdiği mümin modeline göre yaşar. Kendini birilerine dindar olarak gösterme zorunluluğu duymaz. Söz konusu geleneksel fakat Kur'an dışı dindar kalıbına uyma sıkıntısını da yaşamaz. O yalnızca Allah için yaşar, Allah için çalışır, Allah için kendine verilen tüm imkanları kullanır. Böyle bir yaşam İslam'ı tanımayanların zannettiğinin aksine insanı sıkıntıya sokan, onu yaşamın lezzetlerinden mahrum kılan bir yol değildir. Tam tersine, yalnızca Allah'a kul olan kişi, alabildiğine özgür, rahat, neşeli ve mutludur. Onu zincirleyen sahte ilahların boyunduruğundan kurtulmuştur. İnsanlar hakkında ne düşünüyor, falanca beni sevmezse ne yaparım, işten atılırsam ne olur gibi sayısız korku ondan uzaklaşmıştır. Her şeye gücü yeten, sonsuz akıl ve kudret sahibi, her şeyi kontrolü altında bulunduran, sonsuz şefkat ve adalet sahibi olan Allah'a bağlanmıştır. O, Bakara suresinin 256. ayetinde bildirildiği gibi sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Bunun kopması da yoktur. Müminin Allah'la içli ve yakın bir bağlantısı vardır. Allah, onun Rabbi, tek dostu, tek yardımcısıdır. Müminin en önemli özelliklerinden biri, kibirden, kendini beğenmekten kurtulmuş olmasıdır. Bu sayede Rabbine sığınmayı öğrenmiştir. Kur'an'da tarif edilen mümin modeline her gün biraz daha yaklaşma çabası içindedir. Mümin, Allah yolundaki her türlü engelle savaşacaktır. Bu engellerin en büyüğü ise kendi bencil tutkuları, yani Kur'ani deyimle nefsidir. Allah'ın rızasına karşı daima kendine başka alternatifler öneren nefsine karşı koyacaktır. Korku, bıkkınlık, ümitsizlik, gevşeklik gibi engelleri kullanarak onu yolundan döndürmeye çalışan nefsini şevkle, azimle, cesaretle, sabırla yenecektir. Mümin yalnızca kendi nefsiyle de mücadele etmez. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyanlara, baskı ve zulüm uygulayanlara karşı büyük bir akıl savaşı verir. Kur'an'ın deyimiyle güçten düşürülmüşlere, zavallı kadın, erkek ve çocuklara Allah'ın kurtuluşunu ve adaletini ulaştırır. Mümin özelliklerinden bir diğeri ise iyiliği emredip kötülükten men etmektir. Mümin, diğer insanları da Allah'ın dinine davet etme misyonunu yüklenmiştir. Bu yüzden Allah, Ali İmran suresinin 110. ayetinde, "Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Maruf olanı emreder, münker olandan sakındırırsınız." demiştir. Mümini sahte dindarlardan ayıran en belirgin özelliklerinden biri, iyiliği emredip kötülükten men ederken insanlardan hiçbir çıkar ummamasıdır. Hedefi, para, mal, makam ya da insanların beğenisini değil, yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Ve yaptığı güzel davranışların karşılığını da yalnızca Allah'tan beklemektedir. Müminin üstün ahlakını cahiliye ahlakından ayıran çok belirgin noktalar vardır. Bunların birkaçını şöyle sıralayabiliriz. İmanlı insan rahat, hoşgörülü ve bağışlayıcıdır. Hisleriyle değil, aklıyla hareket eder. Öfkeye kapılmaz, kötülüğü her zaman iyilikle savar. Aynı zamanda fedakar, yardımsever ve ince düşüncelidir. Kesinlikle yalan şahitlikte bulunmaz. Boş ve yararsız şeyle karşılaştığı zaman da onurlu olarak geçer. Bu sayılanlar Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde bildirilen mümin özelliklerinden bazılarıdır. Allah kitabında bu üstün ahlakı her türlü detayıyla tarif etmiştir. Ancak tüm bu üstün özellikler göz önünde bulundurularak müminin kusursuz bir insan olduğu düşünülmemelidir. Çünkü sonuçta o da bir insandır ve hataları olacaktır. Bu noktada müminin diğer insanlardan farkı, hatasında asla direnmemesi, hemen Allah'tan bağışlanma dileyerek hatasını düzeltmesidir. Müminin aklı berraktır. Allah'a güvendiği ve kendini ona teslim ettiği için zihnini kurcalayan gereksiz korkular, endişeler, üzüntüler yoktur. Aklı selim, yani temiz akıl sahibidir. Bu nedenle büyük ve geniş düşünebilir, olayların inceliklerini, girift taraflarını kavrayabilir. Bilgi, hikmet ve akıl yüklüdür. O, Kur'an'da bildirildiği gibi yeryüzünde Allah'ın ruhunu taşıyan kişidir. Burada geçici bir süre eğitilecek, asıl yurduna, ahirete hazırlanacaktır. Buradaki yaşamıysa Allah'ın samimi bir kuluna yaraşacak şekilde şan ve şerefle doludur. Kimse onu engelleyemeyecek, Rabbinin yolundan döndüremeyecektir. Çünkü o, en baştan canını, malını, sahip olduğu her şeyi Allah'a satarak kazançlı bir alışveriş yapmıştır. Bu alışverişin güzel sonucuysa bir ayette şöyle bildirilir. Hiç şüphesiz Allah, müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Tevbe Suresi 111. Şu ana kadar Allah'ın kendilerinden hoşnut olduğu ve cennetine koyacağı müminlerin özelliklerinden söz ettik. Peki acaba kendimize hiç sorduk mu? Biz onlara ne kadar benziyoruz? Kur'an'da tarif edilen mümin modeli açıkça göstermektedir ki, sorulduğunda elhamdülillah Müslümanım demek ve arada sırada bazı ibadetleri yerine getirmek Allah katında yeterli değildir. Kur'an'da Allah'a bir ucundan ibadet edenlerin durumundan şöyle söz edilmektedir. İnsanlardan kimi Allah'a bir ucundan ibadet eder, eğer kendine bir hayır dokunursa bununla tatmin bulur ve eğer kendine bir fitne isabet edecek olursa yüzüstü dönüverir. O dünyayı kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık bir kayıptır. Hac Suresi 11. Kur'an'da Allah'ın hoşnut olacağı İslam ahlakının tarifi açıkça verildiği halde, benim kalbim temiz, kimseye kötülüğüm yok, Allah tabii ki beni seviyordur gibi düşüncelerle kendini kandırmanın hiçbir anlamı yoktur. Allah insanlardan kendine kulluk etmelerini istemektedir, yalnızca kimseye zarar vermeyen kalbi temiz insan olmalarını değil. Üstelik kalbin temiz olması da ancak Allah'ın Kur'an'da bildirdiği tüm hükümleri yerine getirmek, sınırlarını korumakla mümkün olabilir. Bu hatırlatmanın ardından dinden uzak toplumdaki insan modelinin üzerinde durmakta fayda vardır. Dinden uzak insan modelinin en önemli özelliği toplumun telkinleri doğrultusunda hareket etmesidir. Bu insan hemen her davranışını çoğunluğa uyma psikolojisiyle belirler. Bu psikoloji onun dine karşı olan bakış açısını da şekillendirir. Din hakkındaki tüm düşünceleri ona çevresi tarafından aşılanmıştır. Kur'an'ı hayatında bir kere bile okumadığından, küçüklüğünden itibaren edindiği kulaktan dolma, nineden dededen görme bir yapı din adı altında hafızasına kazınır. Okulda biyoloji hocası evrimci ise ya da felsefe hocası ateist ise birden olayların iç yüzünü anladığını, bir takım şeyleri aştığını zannetmeye başlar. Müslümanları kimi zaman saldırgan, çağ dışı, fanatik, kimi zaman da pasif, dünyadan kopmuş, topluma ve olaylara karşı ilgisiz insanlar olarak lanse eden belirli kesimlerin telkinleri sonucu İslam'ı artık yeterince tanıdığına kanaat getirir. Etrafında izlediği bir takım sözde dini uygulamaların akılcılıktan uzak, çarpık, ilkel görünümlü olması onu doğrusunu araştırmaya yöneltmez. Gerçek dinle karşılaşmak hiç işine gelmez. Hazır vicdani problemlerini de bastırabilmişken, dine kendine getireceği yükümlülüklerle yüz yüze gelmekten hiç hoşlanmaz. Mümkün olduğunca düşünmeyerek kaçabileceklerini zannederler. Bu psikoloji Kur'an ayetlerinde şöyle tarif edilir. Onlar hem ondan alıkoyarlar hem kendileri kaçarlar. Onlar yalnızca kendi nefislerinden başkasını yıkıma uğratmazlar ama şuurunda değillerdir. Enam suresi 26. Toplumun büyük bölümünün dinden uzak durması, cahiliye insanının da aynı tavrı sergilemesinin en büyük dayanağı olacaktır. Hele ünlü ve toplumun önde gelen kişilerinin, aydın adı altında lanse edilen kimselerin dinden kopuk yaşamları onu çok etkileyecektir. Sosyete zaten en çok özendiği hayat biçiminin yaşandığı ortamdır. Dinden uzak kalarak çağa uyduğunu ve önde gelen insanların yaptığı gibi yaptığını düşünür. Bu topluluk psikolojisi nedeniyle ahiretteki akıbetinin ne olacağı endişesinden de kendince kurtulur. Dinden uzak kalmak bir suç olsa bile bu suçu toplumdaki pek çok kişiyle birlikte işlediğinden vicdanı bir derece rahattır. Bu toplu işlenen suç sorumluluğu azaltır psikolojisinin tipik bir örneğidir. Halbuki öldüğü andan itibaren tek başına kalacaktır. Çevresindeki aydınların, sosyetenin ya da diğer milyonlarca kişinin de kendine hiçbir faydası dokunmayacaktır. Ayetlerde bu kişilerin ahiretteki durumu şöyle anlatılır. Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker yapayalnız ve yalın bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizden gerçekten ortaklar olduklarını sandığınız şefaatçilerinizi şimdi yanınızda görmüyoruz. Andolsun aranızdaki bağlar parçalanıp koparılmıştır ve haklarında zanlar beslediğiniz sizlerden uzaklaşmıştır. Enam suresi 94. Kişi seçkinlik kavramını yanlış değerlendirdiği için kendine de yanlış insanları örnek alır. Cahiliye toplumuna göre seçkinlik, para, şöhret gibi değerlerle kazanılır. Gerçekte ise seçkinlik yalnızca Allah'a olan samimi yakınlıkla, güzel ahlakla elde edilir. Çağdaşlık adı altında lanse edilen din dışı yaşam tarzı gerçekte bağımsız bir felsefe değildir. İnsanları dinden ve onun getirdiği bakış açısından tümüyle koparıp tam tersi bir yapı yerleştirmeye, dinin koyduğu kuralların uygulanmasını engellemeye çalışan bir fikir sistemidir. bu fikir sisteminin el attığı alanlar belirli konularla sınırlı kalmayıp her türlü değer yargısına uzanır. Dinin getirdiği kavramların bir kısmını tamamen yok etmeye çalışırken bir kısmını da kendi sistemine kanalize ederek asıl amacından saptırır. Örneğin Allah yolunda gösterilen dürüstlük, cesaret, gözü peklik, mücadelecilik gibi özellikler Kur'an'da övülmüştür. Haksızlıkla, adaletsizlikle uğraşmak, iyiyi, doğruyu anlatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamak, cesaretini Allah'a olan güveninden almak, Allah'ın yolundan ayrılmamak, müminlerin en önemli özelliklerindendir. Ancak sözünü ettiğimiz fikir sistemi, cesareti, en uç sapıklıkları denemek, dürüstlüğü, ahlaksızlıkları alenen ve pervasızca yapmak, mücadeleyi de bu sapkınlıkları ölene kadar savunup herkese yaymak olarak tanımlamıştır. İçinde bulunduğu toplum, ölçü ve değer yargılarını, duygu ve düşüncelerinin sınırlarını belirlerken, onu Allah, din ve varoluş amacı hakkında hiçbir şeyi düşünmeyen bir insan haline getirmiştir. Zaten böyle şeyleri düşünmeye ayıracak pek vakti de yoktur. Zira kendini programlayan ve dizginlerini elinde tutan kesim ona sayısız görevler yüklemiştir. Her şeyden önce halk arasındaki söylenişiyle gemisini kurtarması, ardından da bu toplumda belirli bir statü kazanması gerekmektedir. Bunun için diğer insanları kullanacak, gerekirse ezecek, saf dışı bırakacaktır. Fakat işler umduğu gibi gitmeyip gerekli başarıyı gösteremediği, hayal ettiği toplumsal statüyü kazanamadığı takdirde aynı felsefe bu defa kendi aleyhinde işlemeye başlar. Bir de bakar ki toplum tarafından hor görülen, ezilen, aşağılanan ve dışlananların safına kendisi de katılmıştır. Daha önce kendini yüceltmesini umduğu kurallar şimdi onu hedef almışlardır. Çevresindeki dostları aniden yok olmuş, mutsuz ve tek başına kalmıştır. Güvenecek insan, tutunacak dal, bir yardım eli arasa da bulamaz. Tamamen çıkmaza girdiğini düşündüğü sıradaysa son çareyi Allah'a yalvarmakta bulur. Cahiliyenin bu tutumu bir ayette şöyle örneklendirilmiştir. Karada ve denizde sizi gezdiren O'dur. Öyle ki siz gemide bulunduğunuz zaman onlar da güzel bir rüzgarla O'nu yüzdürürlerken ve tam bununla sevinmektelerken O'na çılgınca bir rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları kuşatıverir. Onlar artık bu dalgalarla gerçekten kuşatıldıklarını sanmışlarken, dinde ona gönülden katıksız bağlılar, muhlisler olarak Allah'a dua etmeye başlarlar. Andolsun eğer bundan bizi kurtaracak olursan, muhakkak sana şükredenlerden olacağız. Yunus Suresi 22. Allah duasına karşılık verip de işleri yoluna girmeye başlayınca, sanki daha önce Allah'a yalvaran kendi değilmiş gibi eski zihniyetini sürdürür. Yunus suresinin bir sonraki ayetinde de bu zihniyet bildirilmiştir. Ama Allah onları kurtarınca, hemen haksız yere yeryüzünde taşkınlığa koyulurlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizdedir. Bu dünya hayatının geçici metaadır. Sonra dönüşünüz bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Yunus Suresi 23. Ayette haber verildiği gibi cahiliye insanı zorlukla karşılaştığında Allah'a yönelmiş ama Rabbi onu kurtardığında tekrar geçmişteki nankör tavrını sürdürmüştür. Hayatının geri kalan kısmında da benzeri belalar başına gelir. Fakat o bunlardan ders ve ibret alıp doğru yolu seçmedikçe o derece Allah'tan uzaklaşacak, kendine tanınan fırsatları ard arda tepecektir. En kötüsü de eğer böyle bir halde ölümle yüz yüze gelirse iş işten geçmiş olacak, kendine yeni bir fırsat tanınmayacaktır. Çünkü o yaşamı boyunca nasıl biri olduğunu ortaya koymuştur. Allah bu insanın gerçekle yüz yüze gelince duyacağı pişmanlığı Kur'an'ın birçok ayetinde önceden haber verir. Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen derler ki keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. Enam suresi 27. Kur'an'daki diğer ayetlerde de aynı psikoloji vurgulanırken kişinin bu ümitsiz duruma düşmeden önce hayattayken Allah'a yönelmesi öğütlenir. Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden evvel Rabbinize icabet edin. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer var ne sizin için inkar etmeye bir imkan. Şura suresi 44-47. Her insan için hayatı devam ettiği sürece cahiliye toplumunun telkinlerinden kurtulup imana yönelme imkanı vardır. Allah'ın koyduğu kanuna göre hiç kimse bir uyarıcı tarafından doğruya davet edilmeden bu dünyadan ayrılmayacaktır. Bu davetle muhatap olanlar farklı tepkiler gösterirler. Kur'an'da bu tepkiler detaylarıyla anlatılır. Bu tepkilerin en güzeli bir ayette şöyle dile getirilir. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman mümin olanların sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte felaha kavuşanlar bunlardır. Nur suresi 51. Fakat herkesin tepkisi böyle olmayabilir. Allah Kur'an'da dine davet edildiğinde büyüklenerek baş kaldıran hatta düşmanlık besleyenlerden söz eder. Böyle bir kişiye vicdanı doğruyu gösterir ama içindeki bir başka ses ona sürekli din dışı ahlaktan vazgeçmemesini telkin eder. Bu hatasını da bazı savunma mekanizmalarını kullanarak meşru zemine oturtmaya çalışır. Hak'tan kaçmak için çeşitli yollar dener. Onlar bana doğruyu söylüyorlar ama ben iradesizliğim veya gururum nedeniyle uygulamıyorum demeyi kendine yediremediği için ya kendine anlatılan gerçeklerde ya da bunları anlatan müminlerde açık arama yoluna gider. Bu kimse Kur'an'a bağlı olan gerçek bir müminle karşılaştığı zaman ona ön yargı ve şüpheyle yaklaşır. Yıllardır kafasında yer etmiş dindar modeline benzemediğini görünce onu dini kendi kafasına göre yorumlayan ve çıkarları doğrultusunda kullanan bir kişi olarak değerlendirir. Oysa unutmamak gerekir ki bu tarz çarpık değerlendirmeler tarih boyunca tüm inananlar için yapılmıştır. Hatta öyle ki peygamberler bile böyle suçlamalara maruz kalmıştır. Müminun suresinde bu suçlamalardan biri haber verilmiştir. Bunun üzerine kavminden inkara sapmış önde gelenler dediler ki, bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah öne sürdüklerini dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz. Müminun suresi 24. Davet edildiği doğru yoldan kaçmak isteyen cahiliye insanı, bütün herkes yanlış yapıyor da bir siz mi doğru yoldasınız gibi kalıplaşmış mantıklar öne sürer. Bu mantık tümüyle Kur'an dışıdır. Çünkü Kur'an'a göre doğru, onu kabul eden insanların sayısıyla ölçülmez. İnsanların çoğunun yanlış yolda olacakları, Rad suresinin 1. ayetinde insanların çoğu iman etmezler şeklinde bildirilmiştir. Ama bu gerçeği kavrayamayan cahiliye insanı, Kur'an'a dayalı gerçek din hakkında kendine anlatılanlarda açıklar bulmaya çalışır. Hiçbir şey bilmediği halde kendi kafasından çeşitli örneklemelerle karşısındakileri sıkıştırmayı dener. Kur'an'da misal olarak adlandırılan bu örneklemeler aslında herhangi bir tutarlılığa sahip olmayan ya tutarsa mantığında öne sürülen safsatalardır. Furkan suresinin 9. ayetinde "Bir bakıver senin için nasıl misaller verdiler de böylece saptılar. Artık onlar hiçbir yol da bulamazlar." denmektedir. Hud suresinin 19. ayetinde ise bu kişiler için "Bunlar Allah'ın yolundan engelleyenler ve onda çarpıklık arayanlardır." diye bildirilmektedir. İslam'a davet edildiği halde bu tür basit tavırlarla haklı çıkmaya çalışan kişinin çok büyük bir zalim olduğunu ise yine Kur'an'dan öğrenmekteyiz. Saf suresinin 7. ayetinde "İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez şeklinde haber verilmiştir. Cahiliye toplumunda bir de dini kendi çıkarlarıyla ters düşmeyecek bir şekilde çarpıtmaya çalışan bir insan grubu vardır. Böyle insanlar, Kur'an'a uyan samimi bir mümin gördüklerinde yaşadıkları suçluluk duygusunu ve aşağılık kompleksini gizlemek için kendilerini temize çıkarmaya çalışırlar. Bunu yaparken kullandıkları yöntemlerse genelde hep aynıdır. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Benim babam hacı, anneannem de başını örterdi. Ailem çok dindardır. Ben zaten bayram namazlarını kaçırmam gibi sözlerle altta kalmamaya çalışır. Kendine din konusunda öğüt verilmesi, doğru olanın tavsiye edilmesi ağrına gider. Bir de ben hepinizden daha dindarım, daha namusluyum, kimin kimden daha üstün olduğunu yalnız Allah bilir gibi ifadelerle üste çıkmaya çalışanlar vardır. Elbette kimin üstün olduğunu gerçekten en doğru Allah bilir, fakat Allah üstünlüğün yalnızca Allah'a bağlılıkla, Kur'an'da belirtilen mümin özelliklerini üzerinde taşımakla olacağını da açıkça bildirmiştir. Kur'an'ın belirttiği ölçüler çok net olduğundan, Kur'an'dan haberi bile olmayan bir kimsenin tutup da kendi için sahtekarca üstünlük imaları yapmasının onu aciz ve basit bir duruma düşürdüğü ortadadır. Bu tür bir tavra giren kişinin en büyük hatalarından biri de müminleri kandırdığını sanmasıdır. Oysa müminler Allah'ın verdiği kavrayış gücü ve Kur'an'ın bildirdiği kıstaslar sayesinde karşı tarafın ruh halini çok iyi teşhis edebilirler. Kaldı ki sinelerin özünde saklı olanı bilen Allah zaten o kişiyi kendinden de iyi tanımaktadır. Söz konusu insan, yaptığı sözde kurnazlıklarla diğer insanları ve kendi vicdanını kandırsa bile, Allah katında mazeretlerinin hiçbir geçerliliği olmayacaktır. Şimdiye dek anlatılan tüm çarpıklıklar, insanın ahiret gerçeğini kavrayamamasından kaynaklanmaktadır. Kur'an'da bildirildiğine göre, Allah dünyayı insanlar için geçici bir yurt olarak yaratmıştır. Müminlerin sınanması, kötülüklerinden arınması ve cennete layık olacak bir yapıya ulaşması, inkarcıların da kötülüklerinin ortaya çıkması için. Ama cahiliye toplumunun en büyük özelliği bu gerçeği göz ardı etmesi ve hiç sona ermeyecekmişçesine dünyaya bağlanmasıdır. İnsan dünyaya bir kez gelir cümlesiyle özetlenen bu çarpık bakış açısına göre ölüm bir sondur. O halde henüz hayattayken yaşamın tadı çıkarılmalıdır ve bunun için de her türlü yöntem denenebilir. Ölümün herkes için kaçınılmaz bir son olduğu doğrudur. Ama bu konu mümkün olduğunca gündem dışı tutulur. Ölümden bahsetmek şom ağızlıktır. Herkes sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Halbuki bunu yapanların çok büyük bir kısmı Allah'ın varlığını kabul eder. Dolayısıyla kendilerince ahireti de kabul ederler. Ama olaya biraz dikkatli yaklaşıldığında ortada gerçek bir ahiret inancı olmadığı anlaşılır. Ayetlerde söz konusu psikoloji özellikle vurgulanır. Gerçek şu ki bunlar çarçabuk geçmekte olanı dünyayı sevmektedirler. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakmaktadırlar. İnsan Suresi 27. Oysa insan ölümle birlikte yok oluşa değil asıl hayatına adım atar. Bu dünyanın geçici bir mekan olduğu ve asıl hayatın bir numunesi olarak yaratıldığı düşünen insan için açıktır. Dünyadaki tüm güzellikler geçicidir ve yanında pek çok kusurla birlikte var edilmiştir. Dünyanın en güzel insanı bu güzelliğini en fazla birkaç on yıl koruyabilir. Yaşlandıkça derisi buruşmaya, vücudu biçimsizleşmeye başlayacaktır. Yaşlanmasına da gerek yoktur. En büyük çirkinlikler en güzel insanın hemen yanındadır. İnsanın acizliğini vurgulayacak birçok mekanizma bedenine yerleştirilmiştir. İnsan alıştığı için bu çirkinliklerin içinde bir hikmet olduğunu genelde fark edemez. Oysa bütün bu eksiklikler insana Allah'a muhtaç olduğunu hatırlatmak içindir. Bir de içinde bulunduğu dünya hayatının mükemmel olmadığını, gerçek hayatın özellikle eksiklerle donatılmış kötü bir benzeri olduğunu hissettirmek için. Peki asıl hayat nasıldır? Bu hayatın müminler için cennet ve inkarcılar için de cehennem olarak ikiye ayrıldığı herkesçe bilinir. Ama cahiliye toplumu cennet ve cehennem konusunda da gerçeğe uymayan pek çok bakış açısı ve hurafet üretmiş durumdadır. Bu nedenle ahiretteki ortamı ancak Kur'an ayetlerinden gereği gibi öğreniriz. Kur'an'a göre müminlerin ebedi yurdu cennettir. Allah dünyadaki çalışmalarının karşılığını onları cennete yerleştirmekle verecektir. Dolayısıyla cennet, insan ruhunun istediği her şeyi, hatta ayetlerde bildirildiğine göre daha da fazlasını barındıran bir güzellikler yurdudur. Allah, Zuhruf suresinin 71. ayetinde cenneti için, "Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet aldığı her şey var ve siz orada süresiz kalacaksınız" diye buyurmuştur. İnkarcıların ebedi yurduysa cehennemdir. Cennet ne kadar güzellik ve nimetle doluysa, cehennemde o kadar çirkinlik ve azapla doludur. Kendilerini yaratan, yaşatan ve dinini ulaştıran Allah'ı inkar etmiş ya da ona boyun eğmemiş olan tüm inkarcılar sonsuz azapla cezalandırılır. Allah cehennemdeki azabı şöyle bildirir. Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır. Orada ne serinlik tadacaklar ne bir içecek, kaynar sudan ve irinden başka. İşlediklerine uygun olan bir ceza olarak doğrusu onlar hesaba çekileceklerini ummuyorlardı. Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi yazıp saymışızdır. Şimdi tadın, size artık azaptan başkasını arttırmayacağız. Nebe suresi 21-30. Burada amaçlanan da insanlara din günüyle karşılaşacaklarını ve Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerini ve ancak geç olmadan Rablerine yönelirlerse sonsuz azaptan kurtulabileceklerini hatırlatmaktır. Dinlemiş olduğunuz bu program Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.